Ayrım 23. 52. bölüm. Odama döndüğümde telefonumun üzerindeki kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Ayzeyi kaldırdım, santralin numarasını çevirdim. Louis Antoch, oda numaram 232. Bana mesaj var mı? İyice belirgin bir Belçika aksanı cevap verdi. Monsieur Antoch, bir bakayım. Klavye tuşlarının tıkırtısını duydum. Kolumun dibinde damarlarımın bağımsız birimler gibi derimin altında atıyordu. Saat 21.15'te Catherine Varel adında biri aramış. Odanızda değilmişsiniz. Öfkeden kudurmuş gibiydim. Gelen telefonların bara yönlendirilmesini istemiştim. Vardiya saat 21'de değişti. İsteğinizi iletmedikleri için özür dilerim. Numara bırakmışlar mı? Ses Catherine Varel'in telefonunu verdi. Zaman geçirmeden o numarayı tuşladım. Zil iki kere çaldı, sonra da doktorun çok sert sesini duydum. Alo, ben Antok. Bir şeyler bulabildiniz mi? İstediğiniz bilgiler elimde. İnanılmaz. Bütün söylediklerinizde haklıymışsınız. Son 30 yılda Kongo'da ya da Orta Afrika'da çalışmış Fransız ya da Fransızca konuşan doktorların listesini buldum. İçlerinden sizin aradığınıza uyabilecek biri var. Hem de nasıl biri? Adı Pierre Senser. Kalp naklinin gerçek öncülerinden. 1960 yılında insana maymun kalbi takarak ilk kalp naklini gerçekleştiren bir Fransız cerrah. Tüm vücudum ateşli titremelerle sarsılıyordu. Senisar. Pierre Senisar. Aklımda Bengü'de okuduğum ansiklopedi pasajı gölgeli çizgiler halinde belirdi. Ocak 1960'ta Fransız cerrah Pierre Saint-Cyr, tedavi edilemez bir kalp yetmezliğinin son safhasına giren 68 yaşındaki bir hastanın göğsüne bir şempanze kalbi takmıştır. Ameliyat başarılı geçer. Ne var ki nakledilmiş kalp sadece birkaç saat çalışacaktır. Catherine Varel devam ediyordu. Bu gerçek dahinin öyküsü tüm tıp çevrelerinde bilinir. O dönemdeki kalp nakli büyük ses getirdi. Ama Senisar birden ortadan kayboldu. O zamanlar gizli ameliyatlar ve yasak deneyler yaptığı için başının Tabipler Birliği ile dertte olduğu söylendi. Senisar ailesiyle birlikte Orta Afrika'ya sığındı. Anlatılanlara bakılırsa iyi amaçların adamı, siyahların doktoru oldu. Bir çeşit Albert Schweitzer işte. Senisar aradığınız adam olabilir. Yine de uymayan bir şey var. Ne? Diye mırıldandım titrek bir sesle. Max Böhm'ün Ağustos 1977'de ameliyat edildiğini söylememiş miydiniz? Evet. Tarihten emin misiniz? Kesinlikle. Öyleyse ameliyatı Senizer yapmış olamaz. Neden? Çünkü 1977'de çoktan ölmüştü. 1965 yılının sonunda yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte Bokassa'nın ihtilalinden hemen sonra bağışladığı mahkumlar tarafından öldürüldü. Pierre Senisar, karısı ve iki çocuğu villalarını harabeye çeviren yangından kurtulamayıp öldüler. Ben bu kadarını biliyordum ama Louis, orada mısınız? Louis, Louis. 53. bölüm. Kutup bölgesine yaz geldiğinde buzul sanki pişmanlık duyuyormuş gibi yarılarak Bering Denizi'nin karanlık ve dondurucu sularına açılır. O sırada aklım da öyleydi. Catherine Worrell'in kahredici açıklamaları maceramın cehennemi çemberini iyice daraltıyordu. Karanlıklarımı aydınlatacak tek bir kişi vardı dünyada. Analığım, Nelly Bresler. Gazı köklemiş Fransa'nın ortalarına doğru yol alıyordum. 6 saat kadar sonra gecenin sonunda Clermont-Ferrand'a gelmiştim. Birkaç kilometre doğusundaki Villers köyünü aramaya başlamıştım. Kumanda tablosundaki saat 5.30'u gösteriyordu. Sonunda küçük köy farlarımın ışığında beliriverdi. Döndüm, bir daha döndüm. Breslerlerin evini buldum. Arabayı duvarın dibine park ettim. Gün yavaş yavaş ağarıyordu. Sonbaharla kızaran manzara kendi alevleriyle donmuş bir ormanı andırıyordu. Her şey sözle anlatılamaz bir sükunetin tutsağıydı. Siyah kanallar yüksek otlarla aynı seviyeye yükseliyor, çıplak ağaçlar dümdüz ve gri gökyüzünü tırmalıyordu. Taştan bir U oluşturan konağın avlusuna girdim. Solumda 100 metre ötede kül renkli kuşların kımıldandığı kafeslerin arasında George Presley'i gördüm. Sırtı bana dönüktü. Beni görmemişti. Çimlerin üzerinde sessizce yürüyüp eve girdim. İçeride her şey taş ve ahşaptı. Taşa oyulmuş geniş pencereler bahçeye açılıyordu. Meşeden yapılmış koca eşyalardan güçlü bir cila kokusu yükseliyordu. Dövme demirden avizelerin yerdeki taşlara gölgeleri vuruyordu. Çevreye bir ortaçağ sertliği, acımasız ve kör bir soyluluk kokusu sinmişti. Kendimi zamanın uzağında bir sığınakta hissettim. Ayrıcalıklarına çekilmiş devler için gerçek bir in. Siz de kimsiniz? Döndüm. Nelly'nin sıska silüetini, küçük omuzlarını, alkolün daha da soldurduğu kireç gibi yüzünü gördüm. Yaşlı kadın da beni tanıdı. Duvara dayanmak zorunda kalıp kekeledi. Louise, burada ne arıyorsunuz? Pierre Senisser'den bahsetmeye geldim. Nelly sendeleyerek yaklaştı. Hafifçe mavileştirilmiş perukasını yanlış oturtturduğunu fark ettim. Anlaşılan analığım gece gözünü kırpmamış, şimdiden sarhoş olmuştu. Tekrarladı. Pierre Senisser mi? Evet, dedim heyecansız bir sesle. Artık ergenlik yaşına eriştiğimi sanıyorum. Ergenlik ve gerçeklerin yaşına. Yaşlı kadın gözlerini indirdi. Kirpiklerinin usulca titrediğini gördüm. Sonra da dudaklarından beklenmedik bir gülümseme belirdi. Gerçek, diye mırıldanıp sonra daha kararlı adımlarla üzerinde çeşitli şişeler bulunan sehpaya doğru yürüdü. Doldurduğu iki kadehten birini bana uzattı. İçki içmiyorum Nelly. Hem üstelik daha çok erken. Israr etti. İçin Louis. İçin ve oturun. İkisine de ihtiyacınız olacak. Tartışmadan dediklerini yaptım. Şöminenin yanında bir koltuğa iliştim. Ürpertilerim daha da arttı. Bir yudum viski içtim. Alkolün yakıcılığı iyi geldi. Nelly karşıma pencerenin önüne oturdu. Elindeki içki şişesini yanına yere koydu. Sonra bardağındakini bir dikişte bitirdi. Bardağı yeniden doldurdu. Rengine ve kendine güvenine kavuşmuş gibiydi. Bana sen diye hitap ederek konuşmaya başladı. İnsanın hiç unutamadığı şeyler var Louis. Mezar taşının mermerine kazınmış gibi kalplerimize kazınan gerçekler. Pierre Senisser adını nereden duyduğunu bilmiyorum. Neler bildiğin hakkında da fikrim yok. Leylek göçünün nasıl olup da seni buraya, dünyanın en iyi saklanan sırrını mezarından çıkarmaya gönderdiğini anlamadım. Ama hiçbirinin önemi yok. Artık hiçbir şeyin önemi kalmadı. Gerçeği söylemenin zamanı geldi Louis. Benim için de belki özgürlük saati çaldı. Pierre Senisser, Paris'in yüksek burjuvazisinden bir ailenin çocuğuydu. Babası Paul Senisser, ünlü bir yöneticiydi ve birçok cumhuriyetten adına leke sürülmeksizin geçmesini bildi. Sade, sessiz ve acımasız bir adamdı. Dünyayı bir vuruşuyla yıkacakmış kadar güçsüz gören, korkutucu biriydi. Yüzyılın hemen başlarında karısı ona birkaç yılda 3 erkek çocuk doğurdu. Gelecekleri parlak 3 çocuk. Oysa çocuklar durgun beyinli ve soyunun sonuncusu gibiydi. Baba kuduruyordu. Ama hiç olmazsa servetiyle görünüşü kurtarmayı başarıyordu. En büyük oğlu durgun zekalı ve kambur Henry şatoları korumaya gitti. Şato dedikleri Normandiya'da 3 harap konaktı. Fizik olarak daha güçlü görünen Dominic orduya yazıldı. Babası sayesinde birkaç rütbe aldı. En akıllıları ve en kurnazları olan küçük Rafael ise din adamı oldu. Henry'nin malikanelerinin yakınında bir kilise edindi. Kısa süre sonra da unutulup gitti. Paul Senisser o dönemde çocuklarıyla artık hiç ilgilenmiyordu. Gözü 1933'te doğan 4. oğlu Pierre'den başkasını görmüyordu. Paul Seneser o yıllarda 50'sine varmıştı. Ondan çok daha genç olmayan eşi son anda 4. çocuğunu doğurmuş, sonra da son görevini hakkıyla başarmışçasına ölüvermişti. Pierre her bakımdan Tanrı'nın bir lütfuydu. O olağanüstü çocuk, dejenere ailenin tüm becerilerini, bütün yeteneklerini çalmış gibiydi. Yaşlı babası tüm zamanını oğlunun eğitimine ayırdı. Ona okumayı ve yazmayı bizzat kendisi öğretti. Zekasının gelişmesini heyecanla izledi. Pierre, delikanlılık çağına geldiğinde, Paul Seneser, oğlunun da kendisi gibi devlet memuru olacağını umdu. Oysa oğlu tıbba yönelmek istiyordu. Baba razı oldu. Oğlunun kişiliğinde gerçek bir yeteneğin doğmakta olduğunu hissediyordu, haklı çıktı. Pierre Seneser daha 23'ündeyken kalp alanında uzmanlaşmış iyi bir cerrah olup çıktı. Pierre'i o dönemde tanıdım. Ne yapacağını bilmeyen, şımarık ve iddialı zengin çocuklarının arasındaydı. Kuralı bozan bir istisna gibiydi. Uzun boylu, muhteşem, sadeydi. Tüm vücudu esrarlı bir sessizlikle yankılanıyordu. Hatırlıyorum, toplantılar düzenliyordu. Kendi yalnızlığıyla kansızlaşmış yabani hayvanlar gibi kapandığımız süslü geceler. Kızlar annelerinin elbiselerini giyiyorlardı. Erkekler de kaskatı, kolalı eski smokinler. Böylesi gecelerde biz kızlar sadece bir kişiyi bekliyorduk. Pierre Seneser'i. O zamanlar bile büyüklerin sorumlulukların dünyasına ait ama geldiğinde toplantı bambaşka oluyordu. Avizeler, elbiseler, içkiler, her şey onun çevresinde dönüyor gibiydi. Nelly durakladı, bardağını yeniden doldurdu. Pierre Seneser ile Marie Anne de Monteiller'i tanıştıran benim. Marie Anne çok yakın dostumdu. Sarışın, sıska, hep yataktan yeni çıkmışa benzeyen saçları karmakarışık bir kızdı. En çarpıcı olanı da solukluğuydu. Başka hiçbir renkle, hiçbir tonla karıştırılmayacak bir beyazlık, şeffaflık. Marie Anne, bir önceki yüzyıl Afrika'ya, vahşi topraklara yerleşmiş zengin bir Fransız ailesinin çocuğuydu. Söylentilere göre aile siyah ırkla karışmamak için kendi içinde evliliklere göz yummuştu. Bazılarına göre kansızlıklarının, renklerindeki solgunluğun nedeni buydu. Marie Anne, Pierre'i gördüğü anda aşık oldu. Bazen onları tanıştırdığım için açıklaması güç bir pişmanlık duyduğum oluyordu. Oysa kaderleri belirlenmişti. Marie Anne'in tutkusu kısa zamanda bir endişeye, kızcağızı dış dünyadan koparan amansız bir korkuya dönüştü. Günler geçtikçe onu daha da güzelleştiren koyu bir ışığa büründü. Pierre ile Marie Anne Ocak 1957'de evlendiler. Düğün yemeğinde anne Marie kulağıma eğilip "Mahvoldum Nelly" diye mırıldandı. "Biliyorum ama bu benim seçimim." George Bresler'le o dönemde tanıştım. Benden büyüktü. Şiirler ve senaryolar yazıyordu. Diplomat olarak dünyayı gezmek istiyordu. Claudel ya da Marlox gibi derdi. O günlerde oldukça güzeldim. Aklım bir karış havada. Dünyaya fazla aldırmazdım. Eski dostlarımı gittikçe daha seyrek görmeye başlamıştım. Marie Anne dışında. Onunla düzenli olarak mektuplaşıyorduk. Bu mektuplar sayesinde çocuğuna hamile kaldığı kocasının Pierre Seneser'in gerçek kişiliğini öğreniyordum. Pierre Seneser 1958 yılında Pitti Hastanesi'nin kalp cerrahisi bölümünde önemli bir yere sahipti. 25 yaşındaydı. Önünde parlak bir meslek hayatı vardı. Ama içinde de karşı konulamaz bir kötülük eğilimi. Marie Anne bunları mektuplarında anlatıyordu. Kocasının geçmişini araştırmış, dehşet verici karanlık dönemlere rastlamıştı. Seneser daha öğrenciyken kedi yavrularını canlı canlı kesip biçerken yakalanmıştı. Tanıklar düş gördüklerini sanmışlardı. Istıraptan kasılmış küçücük hayvanları, korkunç çığlıkları fakültenin tonozlarında yankılanıyordu. Daha sonraları Villejuif hastanelerinden birinde anormal çocuklara korkunç şeyler yaptığından kuşkulanılmıştı. Zavallı çocukların vücutlarında nedeni açıklanamayan yaralara, yanıklara, kesiklere rastlanmıştı. Tabipler Birliği Seniser'i meslekten menle tehdit ettiği sıralarda 1960 yılında çok önemli bir gelişme oldu. Pierre Seniser o zamana kadar yapılmamış bir ameliyatı gerçekleştirdi. Bir insanın göğsüne bir şempanzenin kalbini taktı. Hasta ancak birkaç saat yaşayabildi ama müdahale cerrahi alanda büyük bir ilerleme olarak görüldü. Karanlık kuşkular unutuldu. Seniser, bilim dünyasının selamladığı ulusal bir kahraman oluverdi. Daha 27 yaşındayken General de Gaulle'nin elinde Legion de Honor nişanı aldı. Bir yıl sonra baba Seniser öldü. Vasiyetleriyle servetinin büyük bir bölümünü Pierre'e bırakmıştı. O da bu parayla Neuilly-sur-Seine'e özel bir klinik açtırmıştı. Pasteur kliniği birkaç ayda Avrupa'nın en zenginlerinin kendilerini tedavi ettirmeye geldikleri ünlü bir kurum oluverdi. Pierre Seniser ününün doruğundaydı. İşte iyilik dürtüsü o dönemde ortaya çıktı. Kliniğin bahçesinde küçük yetimlerin bakımına ya da özellikle çingene çocuklarının eğitimine yönelik bir yetimhane yaptırdı. Ününden yararlanarak devletten, şirketlerden ve halktan önemli bağışlar topladı. Önce şişenin bardağa değmesinden çıkan şıngırtıyı, sonra da gırtlaktan inen sıvının sesini duydum. Birkaç saniyelik bir sessizlikten sonra Nelly dilini şapırdattı. Kafamda olaylar bir noktaya doğru yoğunlaşmaya, karanlık bir dalga gibi yükselmeye başlıyordu. İşte her şey o dönemde değişti. Marie Anne'in mektuplarının tarzı değişti. Dostça ifadeleri bir kenara bırakıp kanlı, korkunç mektuplar yazmaya başladı. Parantez içinde Nelly kötü kötü gülüyordu. Arkadaşımın aklını kaçırdığını düşünüyordum. Anlattıklarına inanmam mümkün değildi. Ona kalırsa Seniser'in kurumu dayanılmaz bir barbarlık yuvasından başka bir şey değildi. Kocası Bodrum'da çifte kilitli bir ameliyathane yaptırmış, bu ameliyathanede akla gelebilecek en canavarca deneyler, korkunç organ nakilleri, canlı ameliyatlar, akıl almayacak işkenceler için çocukları kullanıyordu. Aynı zamanda da çingene ailelerin ihbar dosyaları da yığılmaya başlamıştı. Pasteur kliniğinin aranmasına karar verdiler. Seniser'in ilişkileri ve ünü onu son kez kurtardı. Polis baskınından zamanında haber alınca enstitüsünde yangın çıkardı. Ancak üst kattaki çocuklar ile klinikteki hastaları kurtarabildiler. Yani kötüsü atlatıldı. En azından resmi açıdan. Çünkü gizli ameliyathaneden canlı çıkan olmadı. Seniser dehşet ameliyathanesini kilitlemiş, zavallı çocukları diri diri yakmıştı. Kısa bir soruşturma sonucunda yangının kazayla çıktığı kararına varıldı. Çocuklar ya ailelerine iade edildi ya da başka kurumlara dağıtıldı. Dosya da kapandı. Marian bana son bir mektup gönderdi. Kocasının, saflığın bu kadarı, artık iyileştiğini, birlikte Afrika'ya giderek siyahlarla ilgileneceklerini yazdı. O sırada George da Güneydoğu Asya'da diplomatik bir göreve atandı. Onunla gitmem için beni ikna etti. 1963 Kasım'ıydı. 32 yaşındaydım. Birden hole bir ışık yandı. Yün yelekli, yaşlı bir adam göründü. George Bresler. Kollarında tüyleri çamurlu, kocaman, ağır bir kuş taşıyordu. Gri tüyler yere döküldü. Adam salona girer gibi olunca Nelly durdurdu. Git buradan George. Adam böylesi bir sertliğe hiç şaşırmadı. Benim orada bulunmama da. Nelly haykırdı. Defol. İhtiyar topuklarının üzerinde dönüp kayboldu. Nelly biraz daha içip geğirdi. Odaya güçlü bir viski kokusu yayıldı. Gün ışığı salonu hafifçe aydınlatıyordu. Şimdi Nelly'nin çökmüş yüzünü görebiliyordum. 1964'te Tayland'da geçirdiğimiz bir yıldan sonra George yeniden tayin oldu. Yakın dostu Madrux o dönemde Kültür Bakanı'ydı. Afrika'yı iyi biliyordu. Bizi de Orta Afrika'ya gönderdi. Bize o zamanlar orası inanılmaz bir yer diyordu. Masal gibi. Turan yolunun yazarı ülkeyi daha iyi anlatamazdı. Ama çok önemli bir ayrıntıdan habersizdi. Pierre ve Marianne Senniser iki çocuklarıyla birlikte orada yaşıyorlardı. Buluşmamız oldukça tuhaf oldu. Eski dostluk bağları yeniden kuruldu. İlk yemeğimiz kusursuzdu. Pierre yaşlanmıştı ama daha sakin, gevşemiş görünüyordu. Eski yumuşak ve mesafeli tavırlarına yeniden kavuşmuş gibiydi. Hastalıklarla boğuşan, tedavi etmeye uğraştığı Afrikalı çocukların kaderinden yakındı. Eski kabusların binlerce yıl uzağında görünüyordu. Marianne'in yazdıklarından kuşkulanır olmuştum. Oysa günler geçtikçe Pierre Senniser'in gerçekten de çıldırdığına inanmaya başladım. Pierre, Afrika'da yaşamak zorunda olduğu için öfkeden kuduruyordu. Meslek hayatına son vermiş olmayı kabullenemiyordu bir türlü. Hiç görülmemiş, kimsenin düşleyemeyeceği başarılara imza atmışken, mazotla çalışan, ameliyat masalarında ya da manyok kokulu koridorlarda en kaba şifayı dağıtmak zorunda kalmak. Senniser bunu kabul edemiyordu. Öfkesi kendine ve ailesine karşı derin bir intikam duygusuna dönüştü. Senniser iki oğlunu inceleme konusu gibi görüyordu. Her ikisinin de son derece kesin biyotiplerini çıkarmış, kan gruplarını, doku gruplarını analiz etmiş, parmak izlerini almıştı. Çocuklarının üzerinde tamamen psikolojik, çok korkunç deneyler uyguluyordu. Bazı yemeklerde hiç unutamayacağım çok sarsıcı sahnelere şahit oldum. Masaya yemek geldiğinde Senniser çocuklarına eğilip mırıldanıyordu. Tabaklarınıza bakın, ne yediğinizi sanıyorsunuz? Çatalın ucuyla çocuklarını işaret ediyor, sonra da sorusunu tekrarlıyordu. Hangi hayvanı yediğinizi sanıyorsunuz? Küçük ceylanı mı, domuzcuğu mu, maymunu mu? Sonra da dehşete düşmüş çocukların gözlerinden yaşlar boşalana dek elektrik lambasının loş ışığında parıldayan yapış yapış et parçalarıyla oynuyordu. Hiç rahat vermiyordu. Belki de başka bir şeydir. Burada zencilerin neler yediği bilinmez ki. Belki de bu gece... Çocuklar panik içinde masadan kaçıyorlardı. Marianne taş gibi duruyordu. Senniser sırıtıyordu. Çocuklarını yamyam olduklarına, her gece insan eti yediklerine inandırmak istiyordu. Çocuklar acı içinde büyüyorlardı. Büyük olanı gerçek bir sinir hastası oldu. 1965 yılında daha 8 yaşındayken babasının olağanca canavarlığının bilincindeydi. Katı, sessiz, duygusuz oldu. Bu yüzden de gariptir babasının gözüne girdi. Pierre Senniser sadece büyük oğluyla ilgileniyor, onu bütün gücüyle, bütün acımasızlığıyla seviyordu. Bu şeytani mantık çocuğun çok daha fazlasına katlanmasını gerektiriyordu. Her gün biraz daha fazlasına. Gerçek buhranın pençesine düşene kadar. Senniser neyin peşindeydi? Hiçbir zaman öğrenemedim. Oysa oğlu konuşma yeteneğini yitirdi. Uyumlu hiçbir davranış gösteremez hale geldi. O yıl Noel'den birkaç gün sonra iki önemli olay oldu. Çocuk intihara kalkıştı. Afrika'da nasıl intihar edilirse öyle. Yüksek dozda alıcının insan vücudunda, özellikle de kalbinde geri döndürülemez etkiler yapan Nivakin tabletleri yuttu. Çocuğun hayatını kurtarmak için tek bir yol vardı. Yeni bir kalp. Pierre Senniser'in yazgısındaki gizli tutarlılığı görüyor musun? Oğlunu intihara sürükledikten sonra şimdi de onu kurtaracak cerrah tek virtüöz olarak sahneye çıkıyordu. Senniser hemen 5 yıl önce 68 yaşındaki birine yaptığı gibi bir kalp nakli gerçekleştirmeye karar veriyor, Bengü'deki evinde bir ölçüde mikroptan arındırılmış bir ameliyathane kurmuştu. Oysa elinde çok önemli bir eksik vardı. Oğlunun reddetmeyeceği çalışır halde bir kalp. Uzağa gitmesi gerekmedi. İki oğlu neredeyse kusursuz bir doku benzerliği gösteriyordu. Doktor bütün çılgınlığıyla büyüğünü kurtarmak için küçüğünü feda etmeye karar verdi. 1965 yılının yılbaşından bir gün önceydi. Senniser her şeyi ayarladı. Ameliyathaneyi hazırladı. Bengü'de heyecan yükseliyordu. Kentin dört bir köşesinde insanlar dans ediyor, içki içiyordu. George'la Fransız Büyükelçiliğinde bir gece düzenlemiş, bütün Avrupalıları davet etmiştik. Cerrah müdahalesine hazırlanırken bu kez kaderi tarihe yakalandı. O gece Jean Bedel Bokassa bir darbe yaptı ve silahlı birlikleriyle başkenti işgal etti. Çatışmalar yayıldı. Yağmalar, yangınlar, ölüler vardı. Bokassa zaferini kutlamak için Bengü hapishanesindeki tutukluları serbest bıraktı. Yılbaşı gecesi kabusa dönüştü. O genel karmaşanın içinde önemli bir olay daha oldu. Özgürlüklerine kavuşan tutukluların arasında son zamanlarda korkunç deneylerine yeniden başlamış Senisler'in kurbanlarından birinin ailesi de vardı. Senisler ailenin intikam alacağından korkmuş, bir bahaneyle hapse tıkılmalarını sağlamıştı. İşte bu ailenin üyeleri serbest kalır kalmaz intikamlarını almak için Senisler'in evinin yolunu tutmuşlardı. Gece yarısına doğru Senisler ameliyatın son ayrıntılarıyla ilgileniyordu. İki çocuk da bayıltılmıştı. Elektrokardiyogramlar çalışıyordu. Kan dolaşımları, kan basınçları denetim altındaydı. Kateterler hazırdı. Tutuklular o sırada geldi. Kapıları kırıp bahçeye girdiler. Önce Kahya Muhammed'i öldürdüler. Sonra da onun tüfeğiyle karısı Azora'yı ve çocuklarını vurdular. Senisler çığlıkları, gürültüyü duydu. Eve koşup avlanmak için kullandığı Mauser'ı aldı. Saldırganlar kalabalık olmalarına rağmen Senisler'e fazla direnemediler. Doktor adamları teker teker vurdu. Ama asıl önemli gelişme başka taraftaydı. Küçük oğlunun babası tarafından götürüldüğünü gören Marianne ameliyathaneye girdi. Tüpleri, kabloları kopardı. Küçük oğlunu bir ameliyat çarşafına sardı. Alev alev yanan, kanlı sokaklardan geçerek kaçtı. Fransız Büyükelçiliğine vardığında panik doruktaydı. Bütün beyazlar içinde gizlenmiş, neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Serseri kurşunlar içimizden bazılarını yaralamış, bahçemiz ateşe verilmişti. İşte elçiliğin penceresinin ötesinde Marianne'i o an gördüm. Üzerinde kırmızı topraktan lekelenmiş, mavi çizgili elbisesi, kelimenin tam anlamıyla alevlerin içinden çıkıyordu. Kucağında da çarşafa sarılı küçük bir vücut. Çocuğun askerler tarafından yaralandığını sanıp koştum. Körkütük sarhoştum. Marianne'in silüeti gözlerimin önünde dans ediyordu. Haykırdı. Oğlunu öldürmek istiyor Nelly. Kalbini çıkarmak istiyor, anlıyor musun? Birkaç saniyede her şeyi anlattı. Büyük oğlunun intiharını, kalp nakline gerek olduğunu, kocasının kararını. Marianne kucağında baygın çocuğunu sarıyor, soluk soluğa konuşuyordu. Abisini ancak bu kurtarabilir. Onun için kaybolması gerek. Tümüyle kaybolması. Bunları söylerken baygın çocuğun ellerini tuttu ve cayır cayır yanan çalıların arasına soktu. Yanan minicik ellere bakarak tekrarladı. Parmak izi yok, adı yok, hiçbir şeyi yok. Uçağa binmeli. Bu çocukla birlikte kaybol. Bu çocuk artık yaşamamalı. Asla. Herkes öldü bilmeli. Sonra o acı ve sinir yumağını ayaklarımın dibine, kırmızı toprağa bıraktı. Sendeleyerek uzaklaşan gölgesini hiç unutmayacağım Louis. Onu bir daha göremeyeceğimi biliyordum. Nelly sustu. Yanık ellerimi gözyaşlarımdan sırılsıklam yüzüme kaldırıp kekeledim. Aman Tanrım, hayır. Evet Louis, o çocuk sendin. Pierre Senisler senin baban. Sen de hiçbir anı bırakmayan 1965 yılbaşı cehennemi senin ikinci doğum günün oldu. O gece Senisler ailesinin villalarından çıkan yangında öldüğü bildirildi. Doğru değildi, aile kaçmıştı. Bilmediğim bir yere kaçmıştı. Marianne kocasını senin yangınında öldüğüne inandırmıştı. Pierre büyük oğlunu yaşatmayı başardı. Muhtemelen bir Kongo hastanesinde bir kalp nakli gerçekleştirdi. Çocuk kısa süre sonra kalbi reddetti. Ama cerrah kendi soyu üzerinde dünyanın ilk kalp naklini başarmıştı. Bunu başka ameliyatlar izledi. O günden beri Senisler insanların kalbini çalıyor. 30 yıldan beri can çekişen oğluna naklediyor. Senisler hala arıyor Louis. Dünyanın üzerinde kalpleri izliyor. Frederick'in vücuduyla kusursuz bir uyum sağlayacağı için senin kalbini arıyor. Ellerim yüzüme kapandı. Gözyaşlarım soluğumu tıkadı. Hayır, hayır, hayır. Nelly boğuk bir sesle devam etti. O gece Mary Ann'in istediğini yerine getirdim. George'la birlikte bir uçak bulup kaçtık. Paris'e dönünce seni tedavi ettirdim. Senin için yeniden bir kimlik uydurdum. Parantez içinde Nelly bir kahkaha attı. Türkiye'ye, Antakya'ya atanmak üzereydik. Sana kalacağımız kentin eski adını, Antok adını vermenin eğlenceli, iç karartacak kadar eğlenceli olacağını düşündüm. Yeni kimlikler bastırmakta hiç güçlük çekmedim. George'un hükümet nezdinde çok sıkı ilişkileri vardı. Louis Antok oldun. Parmak izin yoktu. Kimliğinin üzerindeki izler George'un soğuk bir Şubat gecesi Paris morgunda bulduğu boğulmuş bir çocuğa aitti. Hikayeni yeniden yazdık Louis. Afrika'da yangından ölen iyiliksever bir doktor ailesinin oğluydun. Yangından sadece sen kurtulmuştun. İşte senin bütün varlığınla böyle yarattık. Sonra beni büyüten dadıyı buldum. Eğitimini üstlenmesi için para verdik. O bile gerçeği hiç öğrenmedi. Bir de kaybolmaya karar verdik. Yoksa çok tehlikeli olurdu. Babanın zekasını, ısrarcılığını, ikiyüzlülüğünü bilemezsin. Bizden uzakta, geçmişinden uzakta, Louis Antok için kaygılanmak gerekmezdi. Ben sadece uzaktaki anne rolünü oynayacak, elimden geldiğince hayatını kolaylaştıracaktım. O günden bu yana tek bir hata yaptım. Seni Max Böhm'le tanıştırdım. Çünkü o İsviçreli hikayeni biliyordu. Umutsuzluğa kapıldığım bir gün anlatmıştım. Onu eski bir dost, George ve benim gibi eski bir Afrikalı olarak görüyordum. Oysa şimdi Max'in seni Ser'de tanıdığını, öz babandan intikamını almak için sana bu görevi verdiğini biliyorum. Gözyaşlarımın gerisinden haykırdım. Peki bugün seni Ser kim? Tanrı aşkına kim? Konuş Nelly, yalvarıyorum. Hangi adın gerisinde saklanıyor? Nelly bardağını bir dikişte boşalttı. Pierre Diazno, tek dünyanın kurucusu.